42. Ayrım. Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Muhammed'in hayatını yazmak isterdim. Richard Crane ciddeden Halide'ye bir mektup yazmıştı. Halide de cevabında İslamiyet üzerine okuduğu bir kitabı anlatmıştı. Bu ay Muhammed üzerine ve onun İslam'a bakışını anlatan bir kitap okudum. O günlerde kendimi çok iyi bir Müslüman olarak hissettim sevgili dostum. Bu ruh halini sürdürebildiğim kadar sürdürmeye çalışacağım. İnsana hayata karşı öylesine bir dinginlik veriyor ki. Mr. Sedgwick'in istediği Muhammed ve İslam üzerine makalemi yazıp bu hafta yollayacağım. İngilizce olarak Muhammed'in hayatını çok yazmak isterdim. Hem de bunu Medine'de yapmak isterdim. Dipnot 683. Halide Edip'ten Crane'e mektup 17 Ocak 1927. Nutuk. Halide'nin işgal yıllarında çok kararlı bir İngiliz düşmanı olduğunu İngiliz hükümeti unutmuş görünüyordu. Ankara'nın Londra'daki temsilcisi 1925-1932 Ferit Bey Tek onlara İngiliz hükümetinden daha acımasız davranıyordu. Rıza Nur, Ferit Tek'in kariyerinde Adnan'a pek çok şey borçlu olduğu halde Londra elçiliği sırasında pek kötü davrandığını not etmiş. Dipnot 684. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım. Cilt 2, 1992, sayfa 67. Dönemin tanınmış yazarlarından olan eşi Müfide Ferit de Pervaneler kitabında Halide'yi aşağılamak için elinden geleni yapmıştı. Mustafa Kemal, Türkiye'deki İngiliz temsilcisi Mr. Hore'ye Halide Edip nedeniyle serzenişte bulunmuştu. Mr. Hore'den İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Austen Chamberlain'e yazılmış 1927 Nisan tarihli belgede bu görüşme aktarılıyor. Mustafa Kemal, Büyük Britanya'yı dünyanın en büyük uluslarından biri olarak tanımladıktan sonra sözü Yahudi tehdidine getirmişti. Bu tehdidin Halide Edip'in şahsında ortaya çıktığını belirtmiş, onun Türkiye'ye Amerikan mandası getirmek istediğini hatırlatmıştı. Mustafa Kemal, Halide Edip'in her zaman zarar vermek istediği ülkenin yani İngiltere'nin şimdi ona sığınak sunuyor oluşunu kaderin garip bir cilvesi olarak nitelemişti. Komplocılara ilişkin tavır alınmasını gerektirebilecek bazı yazışmaları yayınlamayı düşündüklerini ima etmişti. Dipnot 685. İngiliz belgelerinde Atatürk 1919-1938 hazırlayan Bilal Şimşir Türk Tarih Kurumu Ankara 2005 sayfa 144-145. Mustafa Kemal muhalifleriyle siyasi hesaplaşmasını Cumhuriyet'in 4. yılına 15-20 Ekim 1927 günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı salonunda yapılan CHF 2. Kongresine bıraktı. 6 gün boyunca kürsüdeydi. Nutkun tamamının okunması 36 saat 31 dakika sürdü. Siyasi kısımları kendisi bizzat okudu. Belgelere sıra geldiğinde bu metinleri okuması için Ruşen Eşref'e verdi. Bugün Cumhuriyet tarihinin resmi belgesi olarak kabul gören Nutuk, hakaret içeren sıfatlarla söz ettiği muhalifleri değersiz kılmayı da hedefliyordu. Nutuk'ta Halide Edip'in Mustafa Kemal Paşa'ya hitaben yazdığı muvakkat, geçici, bir Amerikan mandasını ehvenişer olarak görüyoruz diyen mektubu da yer alıyordu. Yazıldığı tarihte İstanbullu aydınların ortak bir çözüm önerisi olarak görülen mektup, Halide'yi vuran bir silaha dönüşmüştü. Hain kadın. Halide, gerçekten yaşadığı toprakların egemenliğini ABD'ye sunmak isteyen bir hain miydi? Bu kötücül planları tek başına mı yapmıştı? Öyleyse milli mücadele başlarken erkeklerden önce cepheye neden koşmuştu? 1920 yılında Amerikan mandası yaygın biçimde konuşuluyordu. Avrupa'nın tersine Amerikan politikalarını imparatorluğu parçalamaya yönelik olmayışı aydınları etkilemişti. Rauf Orbay, Halide Edip'in imzasıyla kaleme alınan mektubun İstanbul'da milli mücadeleye omuz vermeye hazır aydınların ortak görüşü olduğunu yazıyor. Halide Edip'in milli mücadele sırasındaki rolünü araştıran Profesör Heath Lowry, İncelediği belgelerden yola çıkarak mandanın Mustafa Kemal'in bütünüyle inkar etmekten kaçındığı bir tercih olduğuna dikkat çekiyor ve Halide Edip'in Milliyetçi Hükümeti'yle İstanbul'daki Amerikalı temsilciler arasında iletişimi sağladığını anlatıyor. Dipnot 686. Heath Lowry. Halide Edip Hanım in Ankara. Sayfa 707. Mustafa Kemal Paşa, Nutkun'da Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye kabul edilemez şeklinde bir karar alındığını söyler. Ancak bizzat kendisinin Nutkun'u arkasına yerleştirdiği eklere dikkatle bakıldığında Erzurum Kongresi'nin sonunda yayımlanan beyannamenin metninde manda tartışmaları sonunda alınan kararın ülkenin bütünlüğüne saygılı olmak kaydıyla istila emeli beslemeyen herhangi bir devletin fenni, sınai, iktisadi muavenetini, yardımını, memnuniyetle karşılarız satırları göze çarpar. Daha sonra işgalci ülkelerin savaşla alt edilmesi mümkün olunca manda tartışması unutulmuştu. Mustafa Kemal, nutuku okurken mandaya artık yeni bir siyasi anlam kazandırmıştı. Artık manda bir çözüm arayışı değil, bir teslimiyet olarak tanımlanıyordu. 1919 yılında Mustafa Kemal'e yazdığı ünlü mektup tarihi sürecinden kopartıldığında bir ihanet belgesi gibi algılandı. Bugün de bazı çevreler tarafından böyle algılanıyor. Nutuk'a cevap. Halide Nutuk'la ilgili haberleri İngiliz basından izledi, itirazlarını The Times gazetesine bir makale mektup biçiminde iletti. Amerikan himayesi konusundaki anlatıma itirazı vardı. Bildirgeyi imzalayan ve savunanlardan biri olduğum doğrudur. Ama şu anda Gazi Paşa'nın yardımcısı olanlardan birçoğu da buna taraftardı. Aynı zamanda Gazi Paşa'nın son nutkunda ima ettiği gibi buna karşı çıktığı da doğru değildir. Wilson Cemiyeti'nin bildirisini Türk sorununun kan dökülmeden çözümü olarak düşündüğü Türkiye'de ve özellikle Erzurum'da iyi bilinen bir husustur. Ancak Mustafa Kemal Paşa, tarihi ve siyasi olaylara istediği rengi verecek konumda olduğu için Türkiye'den iddiasını düzeltecek bir ses çıkmayacaktır. Mustafa Kemal'in gazetelerde Wilson Cemiyeti'ni yeren bir demecinin çıkmadığına dikkat eden halde şöyle diyordu. Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi sırasında bana gönderdiği 10 Eylül 1919 tarihli bir mektupta bu konuya temas ederken çok istekli olmayarak da olsa fikre karşı çıkmayacağını ifade etmiştir. Eğer Mustafa Kemal Paşa, Wilson Cemiyeti bildirisinden sadece bir geçmiş tarihi olay olarak bahsetse, kendi partisinin önemli üyeleri arasında bunu Türk meselesinin olası bir çözümü olarak savunanları belirtse, ayrıca açıkça o zamanki kendi tutumunu da kaydetseydi bir itirazım olmazdı. Türkiye dört değişik ordunun işgali altında bulunur ve bunlardan biri Yunan ordusu, sistematik imha, extermination yaparken, ve ülkenin daha büyük bir felaketi getirecek siyasi düzenlemeler karşısında bulunduğu sırada Wilson Cemiyeti bildirisini çok daha ehven bir seçenek ve siyasi bir adım saydım. Tabii ki Gazi Paşa'yı kanlı ve zorlu bir ulusal savunmayı başlatmadan önce bu da dahil her olası çözüm mütalaa ettiği için suçlamıyorum. Tarihi hem biçimleyen hem de onu yazmak isteyen büyük adamlara Abraham Lincoln'e atfedilen halkın bir kısmını her zaman, halkın hepsini bazen kandırabilirsiniz. Ama halkın tamamını her zaman aldatamazsınız sözünü anımsatırım. Dipnot 687 Halide Edip Turkey and America The Times October 21, 1927 Orhan Koloğlu Halide Edip'in Gönüllü Sürgün Yılları Tarih ve Toplum Ağustos 1998, sayı 176. Halide Edip'in Nutka Cevabı'nın İngilizce'den çevirisi Orhan Koloğlu'nun makalesinden alındı. Mustafa Kemal'in Nutku ile ilgili haberlere yalnız Halide Edip değil, Doktor Adnan ve Rauf Bey de cevap gönderdi. Adnan'ın 29.9.1928 tarihli Daily Telegraph'a gönderdiği mektup, Türklerin diktatörü konumundaki Mustafa Kemal başlığı ile yayımlandı. Rauf Bey de 2 Kasım tarihli Times'a yolladığı cevapta Mustafa Kemal Paşa'nın kazanılan zaferi bir diktatörlük kurmak için kullandığını, tarihsel olayları saptırdığını yazdı. Cumhuriyet hükümetlerinin önde gelen bakanlarından Mahmut Esat Bozkurt, 1941'de kaleme aldığı Atatürk İhtilali adlı kitabında Halide Edip'i ve Rauf Bey'i aşağılamıştı. Türkiye olsa olsa mandası altında milletler yetiştirir ve bu esasen Türk milletinin hakkıdır. İstilası altına girmiş bu kadar milleti adam etmiştir. Asıl sıkılacak nokta Rauf Orbay'ın Halide Edip'in mandacı olması değildir. Bunlar arasındaki Türklerdir. İşte buna yanıyoruz. Bayan Halide Edip Atatürk'e yol gösteriyor. İlin hamuru ile erkek işlerine karışacağına, edebiyatıyla ve o güzelim romanlarıyla meşgul olsaydı herhalde daha iyi yapar, memleket ve millete daha faydalı olurdu. Dipnot 688 Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003, sayfa 338-339. Mahmut Esat Bozkurt, Rauf Bey ve Halide Edip Türk değildir demek istiyor. Rauf Bey'in Çerkes, Halide'nin babasının Yahudi kökenine üstü kapalı gönderme yapıyordu. The Turkish Ordeal ya da Türk'ün Ateşli İmtihanı. Nutuğun eski harflerle baskısı 1927 yılında yapıldı. 1928 başında da satışa sunuldu. 100 bin adet basılmıştı. Dipnot 689. Nutuk yeni harflerle 1934 yılında yayımlandı. Nutuk'tan sonra anılarını yazan ilk isim Halide Edip oldu. The Turkish Ordeal adını verdiği anılarını kaleme alırken nutuğu ince ince okumuş olmalı. Anılarında Mustafa Kemal'i ağır sıfatlarla hırpalarken liderliğini ölümsüzleştirdiği satırlara da yer verdi. Kitabın yazılışından yıllar sonra okuduğumuz Türk'ün Ateşle İmtihanı aslında anıların kısaltılmış haliydi. 1928'de Londra'da ve New York'ta yayımlanan 407 sayfalık kitabın bütünü Türkçe'ye hiç çevrilmedi. İki kitap arasında önemli farklar vardı. Özellikle Mustafa Kemal'e ilişkin bölümlerde değişiklik yapılmıştı. Halide Edip anılarını Türkçeleştirirken Türkiye'deydi ve belli ki Mustafa Kemal'i mitleştiren ortamdan etkilenmişti. Halide belki Türkiye'deki okurunun karşısında antipatik olmaktan çekinmiş, belki de eleştirilerinde aşırıya kaçmış olduğunu düşünmüştü. The Turkish Ordeal'ın iki kahramanı vardı. Halide'nin kendisi ve Mustafa Kemal Paşa. Kendisini anlatırken yaptıklarını sıradanlaştırmaya özen gösteriyor, işgale karşı büründüğü cinnetimsi ruh halini durmadan öne çıkarıyordu. Mustafa Kemal Paşa'yı tasvir ederken acıtıcı bir üslup kullanıyordu. Seçtiği sözcüklerle adeta ondan intikam alıyordu. Çevresindekilere çocuk diye hitap eden şefkatli Rumeli şivesiyle tatlı espriler yapan bir Mustafa Kemal yoktu onun kitabında. Nutuktaki sert yaklaşıma adeta birebir karşılık veriyordu. Yakınındaki komutanları yüreklendirmek yerine acı sözlerle üzen, kırıcı, tehditkar, acımasız, ölüme gidenler için üzüntü duymayan bir komutanla baş başa bırakıyordu okurunu. Ona göre Mustafa Kemal tamamen kalpsizdi. Uyumsuz, sabırsız, sert ve acımasızdı. Kıkırdaması aynen bir kaplanın hırıltısını andırırdı. Halide'nin anılarındaki Mustafa Kemal yakışıklı da değildi. Ethem'in heybetli bedeniyle yan yana geldiğinde gölgede kalmıştı. Dipnot 690. Halide Edip'in Mustafa Kemal hakkında seçtiği sıfatlar için bakınız. The Turkish Ordeal 170-311-293-354-168-127 sayfaları. Bakışlarını çok soğuk sıfatıyla tasvir etmişti. Ellerini de başkalarının hayatlarını elinde tutan küçük ve acımasız bir aktrisin ellerine benzetmiş, çok ince parmaklı, kırışıksız ellerin efemine olmadığını ama bir erkeğe aitmiş gibi de görünmediğini vurgulamıştı. Halide Edip'in Mustafa Kemal'i diktatörlük eğilimi içindeydi. Onun olağanüstü dayanma gücü ve sınırsız ihtirası nedeniyle geleceğe yön vermesini doğal karşılıyordu. Tehlike anındaki cesaretine ilişkin gözlemlerini aktarırken öteki askerler gibi cesurdu demekle yetinmişti. Dipnot 691. The Turkish Ordeal sayfa 189,166. Halide'nin Mustafa Kemal'i savaşta cesaretiyle öne çıkan bir komutan değildi. Onun Mustafa Kemal'i haritanın başında savaş planları yaparken büyük bir komutana dönüşüyordu. Halide milli mücadelelerinin sıradan insanlar tarafından kazanıldığını vurguluyor, anılarında bu insanlara komutanlar kadar yer veriyordu. Bu kitabın sıra dışılığı, liderle çatışmaya giren, bu yüzden bütün hayatı değişen bir kadın yazar tarafından kaleme alınmış olmasıydı. Mustafa Kemal'in liderliğini kabul eden ancak liderliğini kullanış biçiminden rahatsızlık duyan Halide iç huzursuzluğunu kalemiyle paylaşmıştı. Halide, milli mücadele anılarını Türkiye'nin bütün gençlerine ithaf etti. New York Times'da The Turkish Ordeal üzerine uzun bir değerlendirme yazısı yazan Clarence Strait bu ithaftan etkilendiğini belirtir. Strait, Halide'nin yalnız Türk gençlerine değil, o gün birbirine düşman olan Yunanlı, Ermeni ve bütün gençlere seslenmesini önemsemişti. Halide, ithafta geçmişin nefret ve harabeleri üzerine kurulacak barış ve kardeşlik dünyası için savaşta birbirini öldürenleri el ele vermeye çağırırken, ölenlerle öldürenlerin aynılığını hatırlatmayı bir görev bilmişti. The Turkish Ordeal'ın sonunda zor ve çok saygıdeğer bir imtihanı başarıyla veren Türkiye'nin bu kez de özgürlük için çetrefilli bir yoldan yürümeye hazır olması gerektiğine dikkat çekiyordu. Bu ideal uğruna alkış almadan ölenleri unutmamıştı. Türkiye'nin bağımsızlık için geçtiği bu çetrefilli yolda asıl kahraman halktı. Tespitini yaptıktan sonra Mustafa Kemal'i Türk halkı bu mücadelenin sembolü olarak şereflendirdi. İşte bundan dolayı onun devrinde eziyet çekmiş olanların kalplerinde bile yüce bir yeri vardır diye yazmıştı. Nutuk ile Halide Edip'in anılarını karşılaştıran Hülya Adak'ın değerlendirmesi ise şöyle. Nutuk'ta Halide Edip'ten hemen hemen hiç bahsedilmez. Tek bahsedilen yerde de ona mandacı damgası vurulur. Turkish Ordeal'ın bazı bölümleri bu mandacılık iddiasını çürütme ve Halide Edip'in neden Amerikan mandası konusunda 1919'da destekçi olduğunu savunma amaçlı Nutuk'a cevaben yazılmıştır. Nutuk ve The Turkish Ordeal'ı mukayese etmek çok zordur. İkisi de politik otobiyografi türüne uysa da biri Türkiye'nin kutsal metnidir. Diğeri 1928'de yazılıp ancak 1960'larda Türkçe'ye çevrilmiş ve çevrildiği andan itibaren de tarihsel boyutu çok şüphe uyandıran bir metin olarak Türkiye içinde kabul görmüştür. Nutuk, milli mitlerin tümünü onaylar ve kendi içinde yaratır. Türk milletinin doğuş hikayesi Mustafa Kemal'in 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlar. Kurtuluş Savaşı Osmanlı topraklarını kurtarmak için değil, bağımsız bir cumhuriyet hayaliyle başlatılmıştır. Bu ulusun tek lideri Mustafa Kemal'dir ve savaş sonu olacakları 1919 gibi erken bir tarihte öngörmüştür. Yeni cumhuriyet her anlamda bir yeni doğuştur, Rönesans. Osmanlı geçmişiyle hiçbir alakası yoktur. The Turkish Ordeal ise tüm bu mitleri sorgulayacak ve yeniden yapılandıracak niteliktedir. Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli bir dönüm noktası olarak incelese de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişteki bağlantıları vurgulamış, Kurtuluş Savaşı'nı tek bir liderin mücadelesinden öte bir kolektif mücadele olarak incelemiştir. The Turkish Ordeal'da tarih, milli tarihin ihtiyaçlarına indirgenmez. Nutuk'ta milli tarihin varması gereken doruk nokta yani Anadolu'nun düşmanlardan temizlenmesi başarılmıştır. Dolayısıyla bundan sonraki tarihsel gelişim bu toprakların muhafızısı olacaktır. Dipnot 692. Hülya Adak, National Myths and Self-Narrations, Mustafa Kemal Nutuk and Hade Edip's Memoirs and the Turkish Ordeal, South Atlantic Quarterly, Special Issue, Relocating the Fault Lines, Turkey Beyond the East-West Divide, Sibel Irzık ve Güven Güzeldere, Duke University Press, Volume 102, No. 2/3, Ocak 2003, Sayfa 509-528. Halide, hürriyet için sonsuza kadar verilecek mücadelede sembollerin ya da diktatörlerin olmayacağını yazmıştı. Yıllar sonra Türkçe yayımlanan anılarda bu satırlardan vazgeçti. Hürriyet alanındaki çabalamaların sembolü Mustafa Kemal'dir dedi. 1909 yılında dostluk kurduğu ve düşüncelerine hayran kaldığı Nevinson'un sözleri ise yerini korudu. Hürriyet kavgası hiçbir zaman bitmez. Alanı hiçbir zaman sükun bulmaz. Hülya Adak, onun kitapları arasındaki farkı şöyle özetliyor. Halide Edip, Türk'ün ateşle imtihanında Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı bölümlerinde çeşitli değişiklikler yaptığından The Turkish Ordeal'daki muhalif milli tarih, mit ve liderlik anlayışı bu metne yansımamıştır. The Turkish Ordeal'da tarih akışkan ve değişkendir. Durağan bir tarih anlayışı yoktur. Ve teleoloji sadece kazanılan toprakları muhafaza etmek değil, daha fazla demokratikleşme çabası göstermek olmalıdır. Dipnot 693. Adı geçen eser. Milletler dost, hükümetler düşman. Halide Edip'in milliyetçilikle ilişkisi garip bir dans gibiydi. Tavır, davranış ve örnek oluşuyla milliyetçiliğin zeminini suluyor ama kendisi adımlarını daima ihtiyatla atıyordu. Sultanahmet mitinginde milletlerin dost, hükümetlerin düşman olduğunu söyleyecek kadar enternasyonalist ama bütün bir şehrin milliyetçi duygularını ayaklandıracak kadar da etkiliydi. Kürsüde konuşurken önünde asılı olan pankartta Wilson'ın enternasyonalist yaklaşımlı 12 prensibi yazılıydı. Yazılarını yazarken, değerlendirmelerini yaparken milliyetçilikle hesaplaşmaya önem vermişti. Anılarında milliyetçiliği enternasyonalizm karşısında dar bir ülke olarak görenlerce eleştirildiğini yazıyor ve şöyle diyor. Nokta, nokta, nokta. Ben de dürüstçe Türk olmayanları incitip incitmeyeceği, uzun dönemde Türkiye'nin içinde bulunduğu uluslar ailesinde acı verip vermeyeceği yönünden milliyetçiliğimin iç manasını tahlil etmeye çalıştım. Dipnot 694. Memoirs of Halide Edip, sayfa 325-26. Halide Edip üniforma giymiş, savaşa katılmış, herkesi milli mücadele saflarına davet etmiş, milliyetçiliği sembolü olmuş etkili bir isimdi. İşgal altındaki ülkenin sembolü olmak ondaki haklılık duygusunu pekiştirirken barış duygusunu yok etmemişti. İzmir'e zafer alayı ile girmek istememiş, esir Yunan askerleriyle Rumca konuşabilmişti. Halide Edip'in anılarını milliyetçilik açısından inceleyen Yunanlı akademisyen Cornelia Tsakiridou, Halide Edip milliyetçi miydi sorusuna evet ve hayır diye yanıt veriyor. Dipnot 695. Cornelia Corinna A. Tsakiridou, Nationalist Dilemmas, Halide Edip on Greeks, Greece and the West, New Perspectives on Turkey Fall, 2002, No. 2 içinde. İki değişik Halide Edip görüyoruz. Biri kahramanlıkların merkezine kitlelerce sürüklenmeyi hevesli olan ateşli bir milliyetçi ve yurtsever. Nokta, nokta. Ancak bir başka Halil Edip daha var. O mesafeli bir gözlemci ve tarihin araştırmacısı. Kendi hayatının ve davranışlarının ilginç olaylar dizisi üzerine yorumlar yapan bir Halil Edip. 42. ayrımın sonu. Devamı 43. ayrımda. Sayfa 351.